Ayrım 12, Cobra, Frederick Forsyth, sayfa 176. 8. Bölüm. Bogotalı avukat Julio Luz, New York'a uçarken dış görünüşüyle sakindi. Ama içinde müthiş bir korku vardı. Letizia Arenal'ın 3 gün önce Kennedy Havalimanı'nda tutuklanmasından beri hayatında karşılaştığı en şiddet düşkünü adamlardan biriyle 2 uzun görüşme yapmıştı. Daha önce kartel toplantılarında Roberto Cardenas'la birlikte bulunmuşsa da bunlar hep sözü kanun kabul edilen ve herkesin saygı duyduğu Don Diego'nun başkanlığında olmuştu. Issız bir çiftlik evinin odasında Cardenas'ı dizginleyecek kimse yoktu. Öfkeden köpürmüş, tehditler savurmuştu. Luz gibi onun da kızının valizine birisinin kokain soktuğuna kuşkusu yoktu. Madrid'deki Barajas Havalimanı'nın bagaj görevlileri arasından açgözlü bir alçağın işi olmalıydı. Bu bagaj görevlisini eline geçirince ona neler yapacağını anlatırken Julio Luz'un midesi bulandı. Toplantı sonunda New York yetkililerine nasıl bir masal uydurulacağına karar verildi. İki adam da Domingo de Vega adını daha önce hiç duymamıştı ve Letizia'nın neden New York'a gittiğini kestiremiyordu. Amerikan İslah Evlerindeki tutukluların yazdığı mektuplar sansürden geçer. Letizia hiç mektup yazmamıştı. Julio Luz sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan ona anlatıldığı kadarını biliyordu. Avukatın yetkililere anlatacağı hikaye genç kadının öksüz olduğu ve kendisinin de onun vasisi olduğuydu. Belgeler de buna uygun biçimde hazırlanmıştı. İzi Cardenas'a dönebilecek para kullanılamazdı. Bu nedenle Luz kendi kazanmış olduğu paraları harcayacak, daha sonra Cardenas ona bu miktarı geri ödeyecekti. New York'a yeterli parayla gelen Luz vesayeti altındaki kişiyle görüşebilecek, sonra da ona en pahalı ceza avukatını tutacaktı. Bunu da aynı sırayla yaptı. Odada DEA görevlisi İspanyolca bilen bir kadının bulunmasına rağmen karşısında yurttaşını gören Letizia daha önce sadece Via Real Otel'de yemekte karşılaştığı adama bütün hikayesini anlattı. Luz dehşet içindeydi. Sadece yakışıklı sahte Porto Rikolu diplomatın yaptıkları ve Letizia'nın babasının talimatlarına uymayıp Atlantik'i geçtiği için değil, bu hikayeyi duyduğunda babasının nasıl patlayacağını bildiği içindi. Avukat iki kere ikinin dört ettiğini bilirdi. Sahtekar sanat meraklısı Vega belli ki jigololuk yeteneklerini kullanarak hiçbir şeyden kuşkulanmayan genç kadınları ABD'ye kokain sokmak için kullanan Madridli bir kaçakçı çetesinin elemanıydı. Kolombiya'ya döndükten sonra İspanyol ve Kolombiyalı fedailerin Madrid ve New York'a gelip bu kayıp Vega'yı arayacaklarını tahmin edebiliyordu. Bu salak genç kaçırılıp Kolombiya'ya götürülecek, Cardenas'ın ellerine teslim edilecekti. Sonra Tanrı yardımcısı olsun. Letizia çantasında ve Moncloa'daki evinde nişanlısının birer fotoğrafı olduğunu söyledi. Luz o anda çantadaki resmi yetkililerden istemeyi, Madrid'deki dairede bulunanı da almaları için talimat vermeyi aklına yazdı. Resimler bu serserinin yakalanmasını kolaylaştırırdı. Luz'a göre genç kaçakçı peşinde kim olduğunu bilmediği için fazla derinlere saklanmayacaktı. Bildiği tek şey gönderdiği malın kayboluşuydu. İşkence altında Madrid'de valize kokaini yerleştiren bagaj görevlisinin adını da verirdi. Onun itirafı sayesinde New York'taki suçlamalar da düşerdi. Luz'un o anda düşündüğü çözüm buydu. Daha sonra Kennedy'de el konulan çantada kesinlikle bir genç adamın resmi bulunmadığı bildirildi. Madrid'deki de yerinde yoktu. Paco Ortega bu işi halletmişti. Luz yılmadı. Manhattan'ın en başarılı ceza avukatı olan Bay Bozeman Barrow'u tuttu. Teklif edilen ücret o kadar yüksekti ki Barrow gözünü kırpmadan elindeki davaları bir yana bırakıp Brooklyn'in yolunu tutmuştu. İki adam ertesi gün İslah evinden çıkıp Manhattan'a dönerlerken New Yorklu avukatın yüzü asıktı. Oysa içinden gülüyordu. Önünde aylarca sürecek ve ona astronomik ücretler kazandıracak bir dava görmekteydi. "Sinyor Luz, size gerçeği söylemem gerekiyor. Durum pek iyi değil. Şahsen bu genç kadının kendine Domingo de Vega adını veren kokain kaçakçısı tarafından bu korkunç duruma sürüklendiğine, yaptığı işten tamamen habersiz olduğuna eminim. Aldatılmış, ilk kez olmuyor."
"O halde bu iyi," dedi Luz.
Buna benim inanmam iyi. Onu temsil edeceksem inanmam şart. Ne var ki ben ne jüriyim ne de yargıç. Deya, FBI veya savcı da değilim. Ve daha büyük sorun bu Vega denen adamın sadece ortadan kaybolması değil, onun var olduğunu gösteren en küçük bir delilin bile olmayışı. Hukuk şirketinin limuzini East Nehri üstünden geçerken Luz kederli gözlerle gri suya bakıyordu. Ama bagaj görevlisi Vega değildi dedi Luz. Mutlaka başka bir adam olmalı. Madrid'de Letizia'nın valizini açıp paketi içine koyan kişi. Bunu bilmiyoruz dedi Bozman iç geçirerek. Belki bagaj görevlisi de Vega'ydı ya da bagaj salonuna girip çıkabiliyordu. Uyduruk bir kimlikle Iberia personeli veya gümrük memuru yerine de geçmiş olabilir. Madrid polisi kısıtlı imkanlarını büyük ihtimalle uyuşturucu kaçakçısı olarak gördükleri, üstelik İspanyol'da olmayan birini kurtarmak için ne kadar hevesli olabilir ki? East Nehri'nden dönüp Bozman Barrow'un semti olan aşağı Manhattan'a yöneldiler. ''Yeterince param var.'' dedi Luz. ''Atlantik'in iki tarafında özel dedektifler tutabilirim. Hiçbir kısıtlama düşünmeden.'' Bozman ona ışıldayan gözlerle baktı. Neredeyse Hampton semtindeki konağına inşa ettireceği ek binanın kokusunu alır gibi oluyordu. Bu dava aylar sürecekti. ''Önemli bir savunma noktamız var, Sinyor Luz. Madrid Havalimanı'ndaki güvenlik aparatının çuvalladığı belli.'' ''Çuvallama mı?'' ''Yani işe yaramamış. Herkesin iyice paranoyak olduğu bu günlerde ABD'ye gidecek her hava yolu bagajının o havaalanında X ışınlarıyla taranması lazım. İkili anlaşmalar var. O torbanın şekli Madrid'de gözükmüş olmalıydı. Ayrıca koku alan köpekleri de olmalıydı. Neden koku alan köpekler yoktu? Bütün bunlar her zamanki kontrollerden sonra valize bir şey yerleştirildiğini gösteriyor. O halde suçlamayı düşürmelerini isteyebiliriz değil mi?'' Ya da idari bir hata olduğunu ileri süreriz. Korkarım suçlamayı düşürmemiz mümkün değil. Mahkemede kazanma ihtimalimiz nedir diye sorarsanız, müvekkilimizin lehine çok önemli yeni bir delil çıkmadıkça pek parlak olmadığını söylerim. New Yorklu bir jüri Madrid Havalimanı'nda bir çuvallama olduğuna inanmaz. Bakacakları şey sanığın protestoları değil, eldeki deliller olur. Onca yer arasından Kolombiya'dan gelen bir yolcu, Yeşil Kanal'dan geçmek üzere valizinde 1 kilogram saf kokain bulunuyor. Hüngür hüngür ağlama. Korkarım bu çok sık yaşanan bir olay. Ve New York şehri bu işlerden çok ama çok usanmış durumda. Barrow bu davaya karışmasının kendisi için de pek iyi görünmeyeceğini söyleyecekken vazgeçti. Orta sınıf New Yorklulardan oluşan jüriler kokain ticareti söz konusu olunca büyük servetlerin döndüğünü düşünürlerdi. Gerçekten masum bir taşıyıcı hukuk danışmanlığı sistemine havale edilirdi. Barrow yine de bu davadan ayrılmaya gerek görmüyordu. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordunuz. Bu bilgilerle Roberto Cardenas'ın karşısına çıkınca adamın nasıl öfkeleneceğini düşünüp midesine kramplar giriyordu. Çok geçmeden Brooklyn Federal Mahkemesi'ne çıkacaktır. Yargıç kefaleti kabul etmeyecek. Bu kesin. Eyalet kuzeyindeki bir hapishaneye götürülüp duruşma gününü bekleyecek. Buraları hiç güzel yerler değildir. Bu kızın sokak kültürü olmadığını ve dini eğitim aldığını söylemiştiniz değil mi? Eyvah! Bu tip yerlerde saldırgan lezbiyenler vardır. Çok üzülerek söylüyorum. Herhalde Kolombiya'da da farklı değildir. Luz ellerini yüzüne götürdü. Tanrım orada ne kadar kalır? Korkarım 6 aydan az değil. Bu süre içinde savcı dosyasını hazırlayacak. Zaten elinde bir dolu dava vardır. Biz de hazırlanacağız tabii. Bakalım sizin özel dedektifleriniz ne bulacaklar? Julio Luz birkaç özel dedektifin Roberta Cardenas'ın kızını mahveden adamı bulmak için salacağı çakalların yanında yavru kurt gibi kalacağına emindi. Ama bu konuda yanılıyordu. Cardenas böyle bir şey yapmazdı. Çünkü yaparsa Don Diego öğrenirdi. Don onun gizli bir kızı olduğundan habersizdi ve Don mutlaka her şeyi bilmek isterdi. Julio Luz bile bu genç kadının Cardenas'ın sevgilisi olduğunu, getirdiği zarfların da bir çeşit harçlık olduğunu sanmıştı. Çekine çekine soracağı son bir soru vardı. Limuzin Manson Barrow hukuk şirketinin lüks binası önünde durdu. ''Eğer bu kız suçlu bulunursa Sinyor Barrow, cezası ne olur?'' Kesin bir şey söylemek zor tabii. Eğer bulabilirsek cezayı hafifletecek delillere bağlı. Benim avukatlık becerime, o gün yargıcın kim olduğuna, ama korkarım ibret olsun diye çok ağır bir ceza verebilirler. Caydırıcı niteliğinde. Federal bir hapishanede 20 yıl civarında bir süre. Neyse ki ebeveynleri bunu görmeyecekler. Julio Luz inledi. Barrow ona acır gibi oldu. Tabii muhbir olmayı kabul ederse bu tablo değişebilir. Biz buna suç ikrarı diyoruz. Dea daha büyük balığı yakalamak için içeriden bilgi almak amacıyla böyle uzlaşmalar yapar. Şimdi eğer... Öyle bir şey yapamaz diye inledi Luz. Hiçbir şey bilmiyor ki, gerçekten masum. Ya o zaman yazık. Luz gerçekleri söylüyordu. Tutuklu genç kadının babasının ne işi yaptığını sadece o biliyordu. Bunu kıza söyleyecek cesareti de yoktu. Haziran ayına girildiğinde Global Hawk Michelle tam bir atmaca gibi Doğu ve Güney Karayipler üzerinde süzülerek avını aramaktaydı. Bu ilk kez olmuyordu. 2006 ilkbaharında DEA ve Hava Kuvvetleri'nin ortak programı gereği merkez üssü Florida olan bir Global Hawk Karayipler üzerinde uçurulmuştu. Bu program kısa süreliydi ve denizde neler yapılabileceğini gösterme amacını taşıyordu. O kısa süre içinde Hawk yüzlerce deniz ve hava hedefini denetlemeyi başarmıştı. Bu da deniz kuvvetlerini geniş alan gözlenmesinin gelecekte ne kadar önemli olduğuna ikna etmeye yetmişti. Büyük bir sipariş verdiler. Ne ki deniz kuvvetlerinin aklında Rus filosu, İran savaş gemileri ve Kuzey Kore casus gemileri vardı. Dea ise kokain kaçakçılarını düşünüyordu. Yalnız bir sorun vardı. 2006 yılında hiç kimse Hawk'un gösterdiği hedeflerden hangisinin suçlu, hangisinin masum olduğunu kestiremiyordu. Süper kaynakçı Juan Cortez sayesinde artık yetkililer Lloyd listesindeki kargo gemilerinin adlarını ve tonajlarını biliyorlardı. Yaklaşık 40 gemi vardı. Nevada'daki Creech'te vardiyayla çalışan kadın ne erkekli gruplar Michelle'in ekranını izliyorlardı. İçinde bulunan bilgisayar 2-3 günde bir eşleştirme yapıyor, aşağıda gördüğü geminin Jeremy Bishop'ın sağladığı güverte modeline uyup uymadığını kontrol ediyordu. Michelle bir eşleşme yaptığı zaman Creech hemen Anacosta'daki depoyu arayıp bilgi veriyordu. Cobra ekibi ekranımızda Mariposa gemisi var. Şu anda Panama kanalından çıktı. Karayiplere giriyor. Bishop teşekkür edip bilgisayarında Mariposa ve o andaki seyri hakkındaki ayrıntıları buluyordu. Baltimore'a kargo götürmekteydi. Guatemala ya da denizin ortasında bir parti kokain almış olabilirdi. Belki de henüz almamıştı. Kokaini doğruca Baltimore'a götürebilir veya gecenin karanlığında Chesa Peak körfezinde bir sürat motoruna aktarabilirdi. Belki de hiç kokain taşımıyordu. Baltimore gümrüğünü uyaralım mı diye sorardı Bishop ya da Maryland sahil korumayı. Henüz değil diye gelirdi cevap. Aslarına açıklama yapmak Paul Devereaux'un adeti değildi. Mantığını kendine saklardı. Eğer arama sonucu gizli yere ulaşılır, hatta köpekler tarafından bulunduğu yalanı söylense bile birkaç başarılı operasyon sonunda kartel duruma uyanırdı. Devereaux kokain içeriye sokulduktan sonra bunu yakalayıp hediye paketi içinde başkalarına teslim etmek istemiyordu. Amerikalı ve Avrupalı ithalatçı çeteleri yerel yetkililere teslim etmeye razıydı. Onun hedefi biraderlikti ki onlar da yakalanma eğer denizde yeni sahiplerine teslim etmeden önce gerçekleşirse bunu ciddiye alırlardı. Hasbının KGB ve onun kuklaları olduğu günlerden kalma alışkanlıkla Devereaux düşmanını büyük bir dikkatle incelerdi. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı adlı kitabında ifade ettiği öğretiyi çok iyi bellemişti. Çinli bilgenin sık sık tekrar ettiği düşmanını incele sözüne büyük saygısı vardı. Devereaux biraderlik örgütünün başında kim olduğunu biliyordu ve toprak ağası centilmen, katolik alim, hayırsever, kokain baronu ve katil Don Diego Esteban'ı incelemişti. Sonsuza kadar sürmeyecek bir avantajı olduğunun farkındaydı. O Don hakkında her şeyi bilirken Don kendisini bekleyen kobra hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Güney Amerika'nın diğer tarafında Brezilya kıyıları üzerinde Global Hawk Sam Stratosphere'i denetliyordu. Gördüğü her şey Nevada'daki bir ekrana gönderiliyor, buradan da Anacostia'daki bilgisayarlara aktarılıyordu. bu bölgedeki ticari gemi sayısı çok daha azdı. Büyük gemilerle Güney Amerika'dan Batı Afrika'ya yönelen ticaret daha seyrekti. Olanların fotoğrafı çekiliyor, 60 bin feet'ten isimleri görünmese de görüntüleri Lisbon'daki Dynom, Birleşmiş Milletler'in Viyana'daki OSD, Britanya'nın Gana'da bulunan SOCA dosyalarıyla karşılaştırılıyordu. 5 eşleşmeye Cortez'in listesinden isim verilebildi. Bishop'un ekranlarına bakan Cobra, içinden bu adamlara günlerini göstereceğine yemin ediyordu. Sam'in fark edip kaydettiği bir şey daha vardı. Brezilya sahillerinden kalkan uçaklar doğuya veya Afrika'nın kuzeydoğusuna yönelmekteydiler. Ticari uçak sayısı fazla olmadığı için sorun değildi. Ama her bir profil Creech'e ve sonra Anacostia'ya iletiliyordu. Jeremy Bishop bu uçakları tiplerine göre tanıtlayınca ortaya bir model çıktı. Çoğunun yeterli menzili yoktu. Bu mesafeyi uçamazlardı. Tabii içlerinde bir değişiklik yapılmadıysa. Global Hawk'a yeni talimatlar verildi. Fernando de Noronha hava üssünde yakıt ikmali yaptıktan sonra tekrar havalandı ve daha küçük uçaklara yoğunlaştı. Çok geçmeden Sam bu uçakların tamamının Fortaleza şehri yakınlarındaki ormanın içinden çıktığını tespit etti. Brezilya'nın uydu fotoğrafları, Sam'in gönderdiği görüntüler ve Belem'deki arazi yönetimi dairesinden gizlice alınan bilgiler sonucu buradaki çiftlik tanıtlandı. Adı Boa Vista'ydı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 185.